Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte tekrar Hayrola da beraberiz. Her pazar 19'da gönlümüzün, gündemin el verdiği şekilde hasbihal ediyoruz Mehmet abi, değil mi?
Evet, tabii ki.
Kahve muhabbeti yapmıyoruz yani.
Yok canım, kahve muhabbeti kim çıkarıyor ki öyle şeyleri? Öyle bir kahve duyumlar muhabbeti mı alıyorsunuz?
Evet, kahve muhabbeti kötü bir şey mi abi?
Yani kahve muhabbeti, kıraathane manasında.
Evet. Değil değil mi? Müzakere aslında o.
Yani şöyle, hani burası kahve mi falan manası ama hani kahve içerken ama muhabbet edelim.
Mesela olursa şu an yeşil normal. Çay var mesela. Yeşil ha. Çay muhabbetim yapıyoruz.
Zaten yeşil uyar buraya yani. Biz onun için.
Evet. Yoğun bir gündem var Mehmet abi. Allah özellikle vatanın emniyeti, hepimizin selameti için şehit düşen, evet, canını siper etmekten çekinmeyen şehitlerimize rahmet eylesin.
Amin.
Gazilerimize acil şifalar lütfeylesin. Ordumuza başarılar diliyoruz.
İnşallah.
Gerçekten büyük bir şu anda operasyon yürüyor. Her geçen günde güzel haberler geliyor. Ama bir taraftan tabii şehit haberleri de güzel haberler aslında da. Tabii biz onu...
Evet, manen güzel.
Manen güzel haberler. Bu süreçte abi... Tabii biz yine duamız edelim. Kimisi duasıyla, kimisi gayretiyle, kimisi yaptığı işle. Biraz böyle sanki son dönemde artan dış trafik, Amerika'dan gelenler, evet, gidenler, bu işin artık ciddiye alındığını gösteriyor gibi, değil mi? Biraz böyle, evet, bir
sanki onlara dokunmaya, yaklaşmaya başladıkça,
evet,
onlar da tepkilerini, pazarlıklarını ona göre şey yapacaklar. Yoksa bunların orada oradaki kayıplara kendilerine dokunduğu anda harekete geçerler. Şimdi hafif hafif yaklaşmaya başladığı için onlar da bir telaşa düştüler.
Yani bu anlaşılıyor ki diplomasi dediğimiz şeyin aslında bir güç.
Muhakkak. Gövdesi, bir güç hem bir pazarlık şeyi,
evet,
var.
Gövde
hem bir güç göstermesi vardır.
Evet.
Fakat bu diyelim ki eğer siz son 100 yılın en güçsüz ve pazarlıkta belki masada o kadar güçlü olan şimdi malum kuvvetlerin en az ellerindeki kartların kötü olduğu zamanı yaşıyoruz. Yani masaya oturduklarında eski havalarıyla oturamıyorlar bu sefer.
Yani Türkiye'de en kararlı, en dinamik,
öyle,
en kendi imkanlarına sahip, yerli silahlarını yapmaya başlamış, devletiyle milletiyle bütünlük arz eden, çok hamdolsun iyi bir durumdayız ya, yani.
O toprakların bakışıyla, onları bir yere koymasıyla birlikte bence onlar reytinglerinin en düşük halini yaşıyorlar şu anda. Yani İslam topraklarında. Bunu da ortaya çıkaran bizim o kararlı duruşumuz tabii ki. Kudüs meselesinde o yedikleri gol kolay çıkacak bir gol değil zaten o manada.
Evet. Tekrar ordumuza hayırlı muvaffakiyetler,
İnşallah,
diliyoruz.
İnşallah. İşte dua ediyoruz.
Allah hep düşmana beraber, fırsat vermesin.
Beraber oldu. Gönlen beraberiz. Yani gece kalktığımızda, sabah uyandığımızda hep onları düşünüyoruz doğrusu. Yani onlarla birlikte gibiyiz yani. O hali de kaybetmemek lazım.
Kesinlikle.
Onlar bizim için orada.
Evet, evet. Aynen. Bu son haftanın ilginç gündemlerinden bir tanesi de bu soy ağacı meselesiydi Mehmet abi.
Evet, soy ağacı.
Siz biliyor musunuz soyunuzun nerelere kadar gittiğini?
Bizim
Adem'e soyumuz, kadar gidiyor değil mi,
evet,
Hazreti?
Oraya kadar gider. Ben de öyle tahmin ediyorum. Fakat bakmadım ben.
Yalnız şöyle, Hazreti Adem'e kadar gider de, şimdi Nuh tufanından sonra belli bazı insanlar malum salim kalıyor sadece.
Evet.
Ondan sonra aslında bir şey de var yani orada bir...
Biz o manada biz İsrail...
Hani Yafes'in işte...
Yafes'in biz, Yafes'ten geliyoruz değil mi biz
böyle
aslında?
Böyle Türklerin sanki Yafes'ten, evet, geldiğine, evet, dair. Sonra Araplar İsmail Aleyhisselam'dan, Yahudiler İshak Aleyhisselam'dan,
evet,
böyle geliyor diye farklı rivayetler,
evet,
var.
Evet.
1800'lere kadar bakılabiliyor.
Anca öyle mi?
Evet.
O kadar mı kayıtlıymış, o kadar mı açabilmişler?
Sanki o kadar kayıtlı. Ondan ötesi bilmiyorum, onunla ilgili bir şey bilemiyorum ama.
Siz baktınız herhalde.
Baktım, evet.
Ha, evet.
Daha doğrusu şöyle, ilk günler çöktü malum site. Daha doğrusu taleplere cevap veremedi. Ha. Bir gecede, evet, yani bir anda 200 bin kişi birden talepte bulunmuş. Sonradan bir ara bakıma aldılar. Akabinde de başvuranları isteğiniz işleme alınmıştır diye sıraya koydular.
Ha.
Sonradan onun cep telefonunda mesaj geliyor.
Evet.
İşte
evet.
Diyelim bir, herhalde dedesinin
siz dedenizin dedesine ulaştınız mı?
İsmine ulaşmış olduk abi.
Ha, neymiş ismi?
Abdülhamit zannediyorum.
Allah Allah.
Abdülhamit mi? Yalnız ilginç isim var. Mesela Panik diye bir isim var abi.
Allah Allah.
Evet, Panik. Nasıl bir isim?
Panik.
Evet.
Yani Spanik gibi.
Yok, İspanik. İspanik falan değil canım. Bir taraf herhalde şeyden gibi bizim. Kafkasya'dan geliyor, öyle gözüküyor.
Hmm. Evet, Allah evet. Allah. İlginç. Siz, ben de sizin bakayım müsait
bir zamanda. Bakmamanıza ben şaşırdım Mehmet abi.
Ben yani yok.
Gerçi soyunuzla ilgili bir şüpheniz yoktur ama.
Yok, biz evet şu soyumuzla ilgili bir şüphemiz yok. Herhalde kayı boyuna kadar gider diye ben umut ediyordum ama 1800. yüzyılda.
Şimdi geçen bir arkadaş diyor ki Cideliyim mi dedi bir mesai arkadaşımız. Candaroğulları vardı o dönemde.
Evet.
Şimdi Candaroğulları da malum şeyle
muhalif.
Muhalif. Yani onu bir söyledim. Candaroğulları'ndan mısın sen dedim. Böyle bir hafif bozulur gibi oldu.
Allah Allah.
Evet. Bu soy meselesi ilginç abi. Yani bunu insanlar niye böyle çok önemsiyorlar? Tabii insanın hangi soydan geldiğini bilmesi önemli ama.
Evet.
Yani Kur'an-ı Kerim'de soyla, neseple böyle övünmeyi çok
doğru.
Hoş karşılamıyor.
Yani ancak üstünlük
takva ile.
Takva iledir. Bunu biliyoruz. Fakat
insan bir vaka da var tabii yani.
Var. Evet. Farklı bir şey de olsa insan yani ne bileyim şimdi hani bizim bu Yusuf İslam Cat City'miz Rum değil mi? Rum asıllı o,
evet.
Yunan asıllı
evet.
Mesela. Ne yani şimdi o Yusuf İslam bize ne kadar yakın bir insan. İstediği aslı olsun onun.
Evet.
Değil mi? Veya işte özbeöz Türk bir adam vardır. O da hiç bu topraklarla ilgisi yoktur. O da ne kadar uzak bir insandır. Onun için siz söylediğiniz doğru. Bakın yine de insan merak ediyor. Merak ediyor. Bu biraz şey gibi yani böyle hani böyle bir reenkarnasyon inancı vardır ya insanlar. Acaba ben neydim falan gibisinden. Sanki onu da biraz tatmin ediyormuş gibi.
Evet.
Evet. Herkesin belki zaten orada herkes de ya bir Rus şeyidir, çarıdır ya bir şeydir ya böyle basit bir adam olan reenkarnasyonla olmaz. Yani ben Londra'da çöpçüydüm falan diyene rastlamadık değil mi? Reenkarnasyona iman edip.
Şimdi abi bunun bir ileri aşaması. Biz de şimdi bu soy kütüğüne bakmak. Amerika'da DNA analizi yapıyorlar. Yani genlerine bakıyorlar. Ve sizin hakikatte ne olduğunuz ortaya çıkıyor.
Ne demek o?
Yani o DNA eşleştirmesi yapıyorlar.
Ne ya maymun olabilir misin
mesela? Yok şöyle ha. Olabilir. Mesela Rus olabilirsiniz siz.
Ha Rus yani, DNA'sı farklı mı?
Tabii. Kürt olabilirsiniz mesela. Ondan sonra diyelim mesela Arap olabilirsiniz. Yani şimdi kendisini bir Türk olarak affedersiniz Kürt olarak gören hanımını da Türk olarak
evet.
Addeden bir arkadaş Amerika'da uzun yıllar okuduktan sonra geri dönerken böyle bir test yaptırıp gelmiş. Kendisinin Kürt olduğunu, hanımının da Yahudi olduğunu, Yahudi asıllı olduğunu ve rapor söylemiş.
Allah Allah.
Şimdi bu esas bence bir hani etki meydana getirecekse bu biraz meydana getirebilir
ben
yani.
Ben onu anlamadım şimdi yani DNA yapılıyor. Karışmış birbirine insanlar.
Şimdi zaten o anlamda.
Evlilikler, Çerkez, Laz evlilikler nasıl
evet.
Oluyor yani?
Niye
nasıl
olmasın?
Ne çıkacak yani? Sizin diyelim ki babanız Çerkez, anneniz Türk. İleri doğru gidiyorsun. O Gürcü anneanneniz, dedeniz işte Laz. Ne olacak? Ne çıkıyor senin DNA'n? Nasıl bir şey oluyor?
İşte orada oranlar var. Yani nispet olarak sende şu ırk daha önde. Daha gene etnik kimlik olarak senin çoğunluğun yoğunluk olarak bu şeklinde bir rapor veriyor.
Yani böyle bir şey var mı yani böyle bir mesela Kürt veya Türk'ün DNA'sını mesela hani bizim bu tohumlar var ya
evet.
Ona diyoruz ki bu işte asıl tohum. Domates tohumu hiç oynanmamış. Onu biliyoruz.
Yok öyle bir
adam var mı ki klasik bir işte bu tam bu Kürt örneği budur. veya Türk örneği budur, böyle bir şey mi var?
Yok, yok, kesinlikle yok.
Peki onun yani ne
i̇şte
derler?
İşte nispet veriyor Mehmet abi.
Abi nispet edeceği DNA kimin DNA'sı?
Ya işte diyelim Yahudi ile Türk evlenmiş.
Bak Yahudi de olur.
Ya anne
Yahudi
baba...
de bir şekilde olur. Onlar çok kapalı bir toplum. Dışarıyla çok evlilikler yapmıyorlar. Din de ırktan geliyor. Belki bir de küçükler. Belki orada olur ama diyelim ki saf bir bana bir Türk örneği, hiç karışmamış bir Türk örneği bulmalısın ya, ki ben onun DNA'sına bakıp...
Yoktur öyle bir şey, yoktur.
Nasıl o zaman DNA
ama
sayıları...
Bir, hayır, şöyle bir şey. Yani o işte atıyorum ırkların bir takım genetik özellikleri eşleştiriliyor. Dolayısıyla belli bazı ırklar belli bazı genetik özellikleri taşımış olduğu için onları kategorize edebiliyorlar. Daha sonra senin genetik dizilimine bakarak sende hangi ırkın daha baskın olduğuna dair bir yaklaşık sonuç veriyorlar. Bir nispet veriyorlar yani. Bu anlamda kesin değil sonuçlar. Ama böyle hatta bir sosyal deney de yapılmış. Normalde ırkçı olarak kendilerini böyle çok saf ırk evet. olarak gören insanların birçoğunun çok farklı ırklardan, çok farklı efendim hatta sevmediği ırktan olduğuna dair işte video çekimlerini de görmek mümkün. Yani bu birazcık daha belki göz açıcı bir şey bizim o soy ağacına göre ama şunu oradan çıkartıyoruz. Yani insanın böyle aslında ya ben şuyum, buyum diye getirdiği genetik bir şey olmaktan daha ziyade kültürel bir şey abi. Ya yani bir tür böyle sosyal bir kurgu. Biz onun üzerine bina ediyoruz birçok şeyimizi. Ve bu zandır aslında. Yani zannın üzerine bina etmek gibi bir şey. Dolayısıyla seçemediğimiz, kendi efendim doğduğumuzda aklımız başımıza geldiğimizde bulduğumuz gerçeklerin üzerine bir şey bina etmeye gerek yok. Bu örümcek ağının üzerine bina etmek gibi bir şey yani.
Evet.
Ayet-i Kerime'de ifade ediliyor Ankebut suresinde. Yani biz o noktada neye inanıyoruz? Hangi hayat tarzını seçiyoruz? Neye yöneliyoruz? Neye niyet ediyoruz? Bu dünyada niye yaşıyoruz? Neyi sevip neyi efendim geri bırakıyoruz? Ne önemli bizim için?
Doğru.
Bunları bence konuşmak lazım. Bunlar üzerine bir hayat inşa etmek
yani,
lazım.
Yani şimdi bu DNA meselesini ben kafamda da oturtmuş değilim. Bir ara bu bizim böyle çok moda olan şeyler vardı. Biliyorsun kafatası ölçüsü. O da insanların kafatası ölçüsünün farklılığından da yani. Ama biraz da hani doğu ırkları böyledir, Türk kafası böyledir.
19. yüzyılda bu önemli bir şey olarak
evet,
gelişmiş bir disiplin olarak.
Bir
yani
de tabii Osmanlı'da ilmi kıyafet dediğimiz bir ilim var ya. Böyle insanın baktığında gözlerinin, vücudunun orantısından vesairesinden zaten bir şey çıkartıyorlar.
Fizyonomi.
Evet. Yani böyle bir yakınlıkta insan bilebiliyor. Fakat yani hakikaten belki 100 yıl evvel baksan da daha... net veriler vardı. Şimdi daha da karıştık yani değil mi? Mesela bizim Eskişehir civarı şeyden gelmiş daha çok Asya'dan.
Tatar.
Onlar çok göçmenler gelmişlerdir. Belki 3. 4. jenerasyon vardır. Yine böyle gözler biraz çekikse vesaire ise falan filan. Ya işte sen de bir şeylik oha oradan geliyor falan diyebilirdin ama yani bu kadar DNA'sını yapıp da işte o da Yahudiymiş o da şey çıkmış falan. Yani o...
Yok işte orada ben aslında o sonuçların biraz göz açıcı olduğunu düşünüyorum. Yani bu tür bir ırktan bir nesepten efendim kendine herhangi bir ne eziklik ne de efendim şey fazilet. Bu tam işte gördüğün gibi ortaya karışık bir şey haline dönmüş durumda.
Doğru.
Önemli olan senin neye inandığın, neyi tercih ettiğin. İlmi kıyafetle ilgili onun bir diğer ismi ilmi sima, bir diğer ismi de ilmi firaset. Orada önemli olan da Mehmet abi, şimdi bunlar son yapılan bilimsel araştırmalarla böyle çok tutarlı olmadıkları da ispat edilmiş.
Hı.
Yani özellikle 19. yüzyılda bu kafatası ölçümleri hı-hı. falan tamamen ırkı bir takım mülahazalara
evet.
meze yapılmış tabiri
biraz
caizse.
Biraz dünyada moda 1920'lerde 30'larda oraya doğru gidiyordu.
Oraya gitmiş, evet.
İşte İspanya'da Franco vardı, İtalya'da Mussolini vardı. Efendim
Almanya'da
Hitler vardı. Hep bunun üstüne bina
evet,
edilmişti.
Evet. Yani öyle bir ırkçılık
bir
yükseliş
vardı.
Değildi. Yani. Evet, ağır ırk.
Arkaik dinler vardı mesela. O da yani Hristiyanlıktan daha evvelki Alman dini, İspanya dini falan vesaire İtalyanların falan gibi. Bizdeki şamanlar gibi.
Evet.
Böyle bir moda vardı yani. O moda geçti diyebiliyoruz.
Geçti ama şöyle bir şey. Şimdi ilmi sima mesela. ya da kıyafet ilmi ya da fizyonomi. Hani diyelim kaşının arası açık olan cömert olur. Kapalı olan cimri olur. Burnu şöyle olan böyle olur. İşte dudağı şöyle olan böyle olur gibi aslında.
O başka, evet.
Bu tür genellemeler aslında son yapılan bilimsel araştırmalarla çok böyle tutarlı olmadığı bulunmuş ama burada önemli olan o ilimle ortaya konan genellemelerin aslında insanları hizaya soktuğu. Yani şöyle
kategorize etti.
Kategorize ediyor. Yani sen şimdi ha bu böyledir demiyorsun ama bakıp böyle ya bunun kaşı açıktır deyip de adamı aslında bir şeye zorluyorsun tabiri caizse. Yani bir davranış moduna. Bak sen böyleysen böylesin tarzında. Oradan hani insan vücudunda öyle olduğu için karakter öyle çıkıyor değil. Sen öyle söylediğin için, ilmi sima öyle söylediği için insanlar bir şekilde diğerlerine böyle muamele etmeye başlıyorlar. Dolayısıyla ortada bir hani zanlarla, ön yargılarla ya da klişelerle bir seçme, yerleştirme, işte asker seçme, işte bürokrat seçme, memur seçme gibi böyle ilginç bir aslında sınıflandırma çıkıyor. Dolayısıyla hani bu işler batıl bile olsa insanlar nezdindeki itibarı onları dikkate almamızı zorunlu kılıyor.
Peki mesela yine bir ayette değil mi? Biz insanları milletler olarak yarattık diyor. Kaynaşsınlar diye.
Şuben ve kabaileli taarafu. Tanışsınlar diye.
Tanışsınlar diye. O burada da bir işaret var aslında. Ya bu tanışmak, kaynaşmak değil
tabii
mi?
Her bir kabilenin, her bir milletin kendine ait bir takım özellikleri var.
Özellikleri var ama bunlar hani kaynaşma sonrasında da bunlar. Daha evvel mesela bu büyük hatta bizim üst jenerasyonumuz bile çok uzak yerlere gitmiş insanlar değillerdi. Şimdi ise hakikaten insanlar çok uzak yerlere kadar gidiyorlar.
Tabii.
Eskiden ben şöyle hatırlıyorum. Yani kendi bölgesinin dışında çok evlilik de yapılmazdı.
Evet.
Ya Orta Anadolu adam bir Orta ya geleneğimi bilir, göreneğimi bilir diyerekten böyle evlenirdi.
Tabii bizim şimdi
ayrı şehirden adam almak bile belki şeydi.
Anne tarafına bakıyoruz. 100 sene aynı köyde oturmuşlar. Evet. Baba tarafına bakıyoruz. 100 sene aynı
evlilikler
köyde oturmuşlar.
Evlilikler orada olmuş.
Evet.
Değil mi?
Evet, aynen.
Daha böyle daha yani ne yapayım? Ağrı şey mi diyelim buna? Bozulmuşluk daha az. Çünkü kendi içinde kalıyor. Ama şimdi bugün yani
müthiş bir sosyal mobilite var yani? Abi. Acayip bir hareketlilik var gerçekten. Evet. Şimdi biz çıkmışız İstanbul'a gelmişiz. Oradan farklı ülkelere gidenler olmuş. Yurt dışına gidenler olmuş. Yani dehşet bir aslında bu iletişim imkanlarının, ulaşım imkanlarının artmasıyla insan yerinde duramaz hale gelmiş yani.
Yani
bu da muhtemelen şeyi çok daha farklılaştıracak. Yani eskiden dediğin gibi biraz saf kalmış ama şimdi belki çok daha karışık ve karmaşık.
İşte tam da o ayetin işaret ettiği tecelli belki şu zamanımızda çok daha belirgin. Tanışasınız diye.
Evet.
Değil mi yani?
Evet, evet.
O dönemde düşün yani bir yolculuğun bir yere gidilip gelinmesini falan.
Ayetin hemen devamında da abi inne ekremakum indallahi etkakum diye özellikle vurgulanıyor. Yani sizden şerefliniz.
Evet.
Takvaca en yüce olanınızdır diye.
Değil mi?
Yani orada bir şey de var yani. Ya tamam tanışın tanışın yani. Bu şudur, bu budur diye bilin. Ondan sonra ben buyum, şuyum diye övünmeyin. Çünkü övünç ancak takvayedir.
O kadar. Yani biraz da ona biz oradan yola çıkarak aslında. Tam da oradan yola çıkmak lazım. Bu ırki meselelerde de.
Evet.
Biz yani ırk bir noktadan sonra o kanın ne olduğunun vesairesinin zaten böyle bir saf kanlılık yoktur da bir ileriki boyutta da her ne olursa olsun isterse Eskimo olsun isterse efendim Çinli olsun netice üstünlük neye göre Kur'an'ın tarifine göre olacak.
Amin.
Buna iman etmişiz. Bunu da söylemek lazım. Ama burada belki şu olabilir Lütfü Hocam. İnsan geçmişiyle evinecekse eğer kendi elinde olmadığı bir şey ancak da yine o ayetin işaret ettiği norma göre benim atalarım, benim dedelerim Allah'a çok yakın insanlardı diye övünebilir belki.
Evet.
Yani, bir tek o değil mi?
Evet, evet.
Gerçi belki onların orada bir şey var. Yani işte ben hep işte Allah'ın dinine hizmet etmiş insanlardı, onun adına koşturmuşlardı diyerek bunu söylesek, övünsek belki bu kapsamda kurtarır.
Bence orada övünç değil de Mehmet abi. Kendimize bir vazife çıkartmak lazım.
Doğru, daha doğru.
Yani evet. Şimdi mesela bir Afrika seyahatinde bir baktım bir Kur'an-ı Kerim okuyan birisi var şeyde. Mescide böyle sırtını dayamış yaşlı bir amca. Siyahi böyle. Böyle çok hoşuma gitti. Yanına böyle ilişiverdim. O da yanından bir tane Kur'an-ı Kerim çıkarttı, bana verdi. Bak yani şimdi teberrük olur mu diye ilahiyatçılar tartışırlar ya. Teberrük var mıdır mesela? Yani işte alıyor bizsin elbisesini, şunu bunu. Kur'an'la teberrük olur mu? İşte al bunu, teberrük abicim işte. Ben bereketleneyim. O Kur'an'ın feyizinden istifade edeyim. Ne kadar güzel okuyor ya. Şunun yanında oturayım diye gittim, oturdum. Adam şak Kur'an-ı Kerim çıkarttı. Bir sayfa Kur'an-ı Kerim okumama vesile oldu. Teberrük anında tecelli etti yani. Evet. Baktım abi Kur'an'ın önüne, sonuna, arkası. Bayağı eskimiş bir Kur'an-ı Kerim'di. Geri verirken bana dedi ki, min eyne, sen nerelisin dedi. Gine'de oluyor bu hadise abi. Batı Afrika'da. Dedim ki, ver Kur'an-ı Kerim'i geri. Yani Türkiye'denim demedim yani. Açtım en sonunu. Orada bir tane kitap yazı var. Resmi Osmani yazıyor. Yani Osmanlı yazısıyla yazılmıştır. Kayısade Osman'ın hattı yani. Bak dedim ben bunda.
Ben bunun torunuyum. Kayısade Osman'ın torunuyum.
Bu nasıl böyle hoşuna gitti? İşte bu övünç dediğim bir şey olacaksa böyle bir şey yani. Şu iftihar vesilesi. Benim dedem işte İslam'a hizmetle, Kur'an'a hizmetle şereflenmiş.
Hiç?
Allah da onu ta Afrikalara kadar Kur'an-ı Kerim'ini gidecek bir bereketle bereketlendirmiş. Bu ne kadar muhteşem bir şeydir ya. Ve ondan sonra onun yıllar sonra torunu gidiyor orada o Kur'an-ı Kerim'den. Evet. Herkesin elinde dolaşan o Kur'an-ı Kerim'den bakarak kendi kimliğini keşfediyor. Çok önemli bir şey.
İşte o da bize bir sorumluluk veriyor.
Evet.
O da bu
dün dedem bu öyleyse sen bugün nasılsın?
Demek ki bu toprakların bir özelliği bu. Bir sorumluluk yüklüyor bize. Değil mi? Biz biliyoruz ki siz de dışarıda kaldınız. Yabancılar hiç böyle işte sokakları yok, temizdir de yok, düzenlidir de yok, bilmem ne de. Sana bir bardak su vermezler abi. Değil mi?
Aynen öyle.
Yani.
Evet.
Bizse böyle adamın gözünü şey yaparız, takip ederiz ki bir ihtiyacı varsa hemen görelim diye. Bu topraklar böyledir. Onun için bizim şu Anadolu topraklarına milyonlarca insan geliyor, sığınıyor. Onlar da tel çekiyorlar ya, gelmesinler.
50 kişi 100 kişiyi seçerek kafatasını seçerek hatta. Kafatasına bakarak
alıyorlar. Botları şişliyorlar. Batsın da denizde ölsün ya, diye. Onunla bizim aramızda uçurum değil yani, dünyalar var yani fark olarak.
Bence cennetle cehennem arasında kadar fark var abi.
O kadar fark var yani. Onun için bize kimse anlatmasın. Tamam mı? Buraya gelen bu ruhu kazanır. O koşturan insanlar var ya, insanlara aman bir şey olmasın, aman eziyet edilmesin, göçmenler, mülteciler için uğraşanlar var ya, aslında onlar da bizdendir yani o manada. Evet. Allah onlara hidayet nasip etsin.
Evet.
Bize yaklaşmışlardır.
Evet,
çünkü
evet.
Ne diyor Cenab-ı Hak? Ona, bana veriyorsunuz diyor, değil mi yani?
Evet, evet.
Onlara bir şey yapılacaksa. Onlar da aslında Allah'a yaklaşmış oluyorlar.
Evet.
Benim bence oradan tutarak onlara bir el uzatmak lazım.
Evet.
O tip çalışan insanlara.
Aynen, o tür bir şey var zaten. O hani bir bence o hılful fudul ruhudur.
Evet.
Erdemler hareketi gibi yani. Ben diyor zamanında diyor cahiliyede çok diyor yardım ederdim onlara, şunlara, bunlara diyor. Bunun diyor bir faydası olacak mı bana Müslüman olduktan sonra? Sen diyor nasıl Müslüman olduğunu zannediyorsun ki?
Öyle, onun bir yansıması ya, zaten
evet,
o.
Evet. Şimdi geçen bir sosyal deney yapılmış Mehmet abi. Göçmenlere yardım, göçmenleri halini anlamak için alıyorlar. Sıradan insanları, Danimarkalı oturtuyorlar.
Yabancı insanları değil
yabancıları
mi?
Hipnoz ediyorlar. Hipnoz edince de hipnoz uzmanı bir orada bir şey var. Bunlara onların yaşayacağı halleri anlat. Diyor ki şu an diyor
evim sanki onu yaşıyormuş gibi oluyor, değil mi?
Aynen. Şu an evim bombalanıyor diyor. Ondan sonra hemen böyle mesela orada hipnoz halindeki genç sanki şeyin
i̇rrite
altına
oluyor.
İrrite oluyor ve altına kaçıyor. Şeyden kaçırıyor. Şeyden sandalyesinden kalkıyor. Orada bir yerin altına kaçıyor böyle. Hemen saklanıyor. Sanki bomba düşüyormuş gibi. İşte kardeşini elinden alıyorlar deyince böyle başlıyor ağlamaya falan filan. Sonra diyor işte diyor bot. Bota bindin diyor. Karşı botu diyor. Batsın diye diyor. İğneliyorlar. Şey yapıyorlar diyor.
Şişliyorlar diyor.
Şişliyorlar. Botun battığını görüyorsun diyor. Nasıl böyle yerlerinde duramıyorlar falan filan. Sonra uyandıracağım seni şimdi diyor. Uyandırıyor. Ne yaptın, ne yaşadın? Çok işte videodan seyre izlettiriyorlar.
Evet, evet.
O videoyu oradaki halini görüyor.
İzlettiriyorlar.
Bir ağlı gözyaşına boğulanlar oluyor. Şimdi diyor son safa işte diyor böyle bir bu hali yaşayan, tam da sana anlattıklarımızı yaşayan bir diyor mülteci gelecek şimdi.
Bu hikaye
diyor.
Gerçekti. Evet. Masal değildi.
Oradan başörtülü bir kız geliyor.
Evet.
Kadın diyor ki sana sarılmak istiyorum diyor. Yani o kadar nasıl bir böyle...
Başörtülü demiyor. Öteki Danimarkalı
tabii,
diyor.
Tabii.
Evet.
Bak bu senin biraz önce kurgu olarak yaptığımız her şeyi bizatihi yaşadı canlı canlı. Ya, bu tür şeyler güzel şeyler ama tabii son tahlilde orada sistemde görmek lazım abi. Yani böyle timsah gözyaşlarıyla ortada vicdan namına ortaya çıkan, erdemli insanları çıkartan tamam bir ruhtur belki, bir vicdandır ama orada dünyayı böyle kana gözyaşına boğan, bu kadar savaş ortaya çıkartan, sömürü sistemini kuran da o sistem işte batılı dünyanın bir şeyidir yani. Sonucudur. Bunu da görmek lazım.
Aslında bu mücadele hep söylüyoruz ya, Hazreti Adem'den kıyamete kadar devam edecek bir mücadeledir. Hep onlar olacak. Hep bu işi düzeltmeye çalışanlar olacak.
Evet.
Bakmayın bizim sanayi devrimlerini yakalayamadığımıza. Ben şimdi diyorlar ya işte dördüncü endüstri devrimi. Yani burada ciddi bir şeyin tekrar bize gelip önümüze açılacağını düşünüyorum. Bu da bizim daha evvel o sömürü düzeni dediniz ya, o sömürü düzenine dahil olmamış insanlar tarafından yapılacak bir iştir. Yani bir adama da hani şimdi ırkçı olmayalım vesaire olmayalım ama ne olacak, dünyanın bir hafızası yok mu şimdi yani? Bir yaşanmışlık yok mu? O adam nasıl böyle bir Türk bayrağını görünce bizim kadar heyecanlanıyor? Ha?
Evet.
Nasıl vefalı Türk geldi yine gibi? İşte şimdi bu 100 sene evvel ben ona eziyet etmemişim, kötülük yapmamışım. Yani hakkına tecavüz etmemişim. Kendi ekmeğimi paylaşmışım.
Şimdi vermeye gidiyorum.
Şimdi de vermeye gidiyorum. Kapım da onlara, mağdurlara yine açık, yine açık, yine açık.
Evet.
Yani.
Evet. Efendim Hayrola birazdan devam edecek. Hayrola da tekrar beraberiz efendim. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabey Mehmet Emin Okur'la birlikte ilk bölümde bir soy ağacı muhabbetinden geldik. Orada bir ifade kullandınız Mehmet abi. Dediniz ki Endüstri 4.0 geldi. Evet. Benim illa o onlara yetişmem gerekmiyor. Şimdi burada...
Hayır şu. Yani mesela ne zaman başlatırız biz endüstrileşme sürecini, sanayileşme sürecini? Buhar makinesinin keşfi 1768'den sonra. Aslında burada hem sermaye de hem güç de aslında üretim faktörleri ciddi manada toplanmıştır bir yerde, yığılmıştır. Yani monopolleşmiştir, tekerleşmiştir. O da nerede oldu? Üretim faktörleri dediğimiz doğal kaynak. Emek, sermaye değil mi?
Evet.
Tam da bunlar işte bir yerde yığıldılar. Geçen hafta da konuştuk. Emeğin yığılması, köle manasında sömürdüler insanları. Karın tokluğuna çalıştırdılar. Amerikalılar, Afrika'yı, Güney Amerika'yı, Orta Avrupalılar, İtalyanlar, Fransızlar, İspanyollar, Kuzey Afrika'yı, İngilizler, Hindistan'ı, Bangladeş'i, Pakistan'ı sömürdüler.
Afrika'nın yarısını.
İnsanları aldılar. Onların insanların doğal kaynaklarını aldılar ellerinden. Hala alıyorlar. Ve bu peki biz niye geri kaldık? Biz bunları yapmadık. Biz de Anadolu'nun bütün kazancını Balkanlara mı taşıyalım, Kafkas'a mı taşıyalım, Yemen'e mi taşıyalım, Afrika'ya mı taşıyalım diye uğraştırdık durduk. O manada onlar tabii ürettiklerini ürettiler. Biz mesela işletme dersinde verirken ne diyoruz? En eski şirketleri sayar mısınız? Biz en eski şirketler hemen şey derler. İşte Koç Sabancı Eczacıbaşı. Ya onlar 1960-70'li yani büyük şirket olmuşlar. Yani yakın bir zaman Ford mesela 200 senelik diyelim ki. İşte General Electric, Bosch diye sayıyor. Adam bunlar ne üretiyor? Makine üretiyor, araba üretiyor. Biz ne sayıyoruz? Biz de kuru kahveci Mehmet Efendi, Hacı Sabuncu. Bekir lokumcusu, vefa bozacısı. Ya ben adam diyor ki araba ürettim, makine ürettim. Sen de diyorsun ki ben de boza ürettim, lokum ürettim, kahve ürettim
kahve
mesela.
Işte, evet.
Nasıl bir şey olacak burada?
Evet.
Meseleyi anlıyorsun. Fakat şimdi geliyor. Tamam ben bu devrim sürecine 250 sene uğraşıp da gelecek halim yok. Ben şu endüstri devrimi 4 dediğimiz şeyi çok daha uzun süre geçmeden yakalayabilirim.
Evet. Şimdi burada biraz isterseniz Endüstri 4.0 nedir onlara bir...
Peki.
Hafif böyle dokunalım Mehmet abi. 4.0, 4'e kadar gelinceye kadar 1.0, 2.0, 3.0 var.
Evet.
Böyle bir isimlendirme aslında Endüstri 4.0 ile ilgili ilk Siemens'in zannediyorum Alman devletine verdiği bir raporla başlıyor. Bu artık yepyeni bir endüstride döneme geçtiğimizi ifade eden bir kavram. 1.0'da buhar vardı. O kol gücü, beygir gücünü bir şekilde
seri üretime havale etti.
Seri üretimi başlatacak bir ana güç olarak buhar keşfedildi. Evet. Ve ona mümasil bir takım makineler, fabrikalar derken atölyeler ortaya, işte özellikle tekstil alanında tekstil, müthiş bir evet, gelişme yaşandı. Sonrasında elektrik keşfedildi. Endüstri 2.0 elektriğin aslında ana güç haline geldiği bir efendim sanayi üretim dönemini kastediyor. Endüstri 3.0'da elektronik, yani bildiğimiz işte 1.0'lar, işte bilgisayar döneminin başladığı bir zamanı ifade ediyor. Burada hep güç işte kaynağı itibariyle değiştiği için, daha ileri gittiği için yepyeni bir aslında sıçrama anlamına geliyor bu sanayi devrelerinde. Şimdi 4.0'dan bahsediyoruz. 4.0 akıllı sistemler.
Evet.
Yani büyük veri diye bir kavram var. Dünyanın her tarafından akan bilgi, bilgi en önemli güç kaynağı olarak şu anda gözüküyor. Dünyanın her tarafından akan bilginin işlenmesi, anlık yorumlanması ve ona uygun bir eylem ortaya konması Endüstri 4.0'ın temel mantığı olacak. Karanlık fabrikalardan bahsediyoruz Mehmet abi. Artık robotlar geliyor.
Evet.
Hatta kobot deniyor bunlara. Robot da değil, kobot, yani birbiriyle uyumlu
sanal
çalışan,
zeka, evet,
uyumlu çalışan sanal zekalar, akıllı sistemler, yapay zekalar şu anda bütün sistemleri efendim işletecek. İnsanlar işsiz kalacak. Robotlar insanların işlerini alacak. O yüzden şu an dahi çocuk, işte dünyanın en zengin insanları, bunlar işte efendim zekiler denen insanlar evrensel sigortayı konuşmaya başladılar. Evrensel sigorta nedir? Şimdi ben işsiz kaldım, siz işsiz kaldınız. Çünkü işimiz robot yapmaya başladı. Belli bazı sektörler için özellikle. Karanlık fabrikalar çıktı. Karanlık fabrika derken ne kastediliyor? Işık yanmıyor çünkü insan yok içerisinde. Tamamen otomatik işleyen fabrikalar. Almanya'da böyle fabrikalar var. Şimdi böyle bir sistem içerisinde insanlar işsiz kalınca ne oluyor? Üretilen bir artık değer var. Ciddi paralar kazanılıyor. Biz insanlara evrensel sigorta ödeyelim. Yani bu adam sadece sanatla uğraşsın. Sadece efendim yesin, içsin, yatsın. Çünkü robotlar çalışıyor. Akıllı zeki, akıllı sistemler çalışıyor. Böyle uçuk fikirler konuşulmaya başlandı. Çünkü Endüstri 4.0 aslında akıllı sistemlerin, robotların işlerimizi elimizden alması anlamına gelecek.
Yani aslında şu var, yani bu bence afaki bir şey değil. Zaten dünya tarihinde ola gelmiş şey budur. Yani biz şundan bahsetmiyor muyuz? Bir takım toplumlar sanat olarak, mimari olarak, efendim başka entelektüalite olarak ileri gittiyse onun altında bir kölelik yok mudur? Medeniyetin altında.
Şimdi zaten.
Yani ha köle ha o zaman robot, değil mi?
Tabii tabii.
O zaman şöyle diyebilirsin. Ya işte bunlar da zaten bu şey gücünü yapacağı, makine gücünü yapacağı bütün işleri onlar yapar. Ben de insani kreatif işlerle uğraşırım.
Evet.
Mesela
evet,
değil mi? Evet. Bunu söylüyorum.
Evet.
Bu yeni bir şey değil.
Yani bu zamana kadar şimdi dediğiniz gibi bazı insanlar köleydi. Bazıları da vur patlasın çal oynasın oynuyorlardı, yaşıyorlardı yani.
Evet.
Şimdi sizin o ilk bölümdeki, yani daha doğrusu program başındaki analiziniz de hani bir sermaye temerküzü oldu batıda.
Evet.
Bu da daha çok sömürge topraklarından elde ettikleriyle oldu. Muhtemelen deniz bitti şimdi onlar için. Yani döndüremiyorlar artık. Amerika'nın iflası bekleniyor. Avrupa ülkeleri çok ciddi ekonomik bir krizle belki karşı karşıya kalacaklar.
Hem ekonomik kriz var, hem sosyal kriz var.
Niye? Çünkü o sömürgeden gelen sermaye birikimi ya da akan akarlar bir noktadan sonra artık durmaya başladı. Sadece beyaz yakalılarla bu işi götüremezsin. Üretmek de sonuçta bir şeydir yani. Bir fiziksel bir şeye de tekabül ediyor. Dolayısıyla belki onlar için deniz bitmiş olabilir. Şimdi o kölelerin yerini robotlar alacak. Robotlardan arta kalan parsayı insanlık nasıl paylaşacak? Temel belki de soru bu.
Evet.
Güç merkezi gittikçe Atlantik'ten Pasifik'e doğru kaymaya başladı. Yani tabiri caizse artık o batının gücü doğuya doğru böyle kademe kademe geliyor. Bu da ileride belki bir hani fay hatlarının oynaması gibi çok böyle sarsıcı bir değişim meydana getirebilir.
Ya aslında bu kendi ruhu içinde zaten var. Ben bunu çok böyle ya işte dünyanın yıkılacağı bir nokta falan gibi görmüyorum. Neden? Ya işsizlik sigortası diye bahsettiğimiz şey neydi Lütfü Hocam zaten?
Aynı
biz
şey.
Bahseder evet. Dururduk değil mi? Adam hiç çalışmıyor ama maaş alıyor. Devlet diyor ki ya sen kardeşim sen çalışmıyorsan ben senin paranı karşılıyorum.
Evet.
Mesela. Bu aynı hikaye evden bahsediyoruz
evet.
biz şimdi.
Evet, evet.
Ve şimdi Türkiye'nin geldiği noktada da biraz bakıyorsun. Şundan ben çok şikayet ediyorlar bak. Çobanlık yapacak adam bulamıyoruz.
Evet.
Bak değil mi 9 bin lira 10 bin lira vereceğim diyor adam. Evet. Çobanlık yapacak adam yok. Niye yok?
Ara eleman bulamıyor sanayi.
Ara eleman bulamıyorum. Şey bulamıyorum. Hatta bu Suriyeliler falan gelmese. Yani tamam mı? O tip işleri yapacak insanlar da hep böyle. Hani biraz ya yok çalıştıramıyoruz diyor adam. İşi beğenmiyor diyor.
Evet evet.
Değil mi yani? Böyle doğru. de bir şey var.
Doğru.
Yani biz de zaten öyleyiz. Hep ya biz de uğraşmayalım. Ağır bir işimiz olmasın vesaire olmasın.
Şimdi mesela Amerika'da sonuçta o beyaz yakalı böyle herkesin yapmak isteyeceği işleri yapan kesim beyaz Amerikalılar olmuş.
Evet.
Onların işte çöpçülük gibi, şoförlük gibi, işte
aşçılık gibi,
gibi işleri de siyahlar yapmışlar. Ama bir müddet sonra siyahlar da para kazanmaya başlayıp da böyle bir açık ortaya çıkıp bir de haklarını alınca ortada bir boşluk çıkıyor. O boşluğu bu sefer Hispanikler doldurmuş. Yani Latin Amerika aslınlar.
Evet.
Şimdi onlar da muhtemelen yarın bir gün belli bir gelir düzeyine gelince onlar da diyecekler ki ya biz de efendi olmak istiyoruz. Burada işte burada
zaten
da
bu süreci gördük biz bu oyunu.
Mehmet abi burada da şeyi anlıyorsun yani işte İslam'ın kölelikle ilgili şeyinin hani hükümlerinin ne kadar böyle ilginç olduğu da ortaya çıkıyor. Yani kölelik işte İslam köleliği kaldırmamıştır. Ya İslam köleliği öyle bir zapturapt altına almıştır ki artık kölelik yapamazsın yaptıramazsın yani. Ama bir vaka olarak da bunu teslim etmiş yani. Bu bir insani bir şey çünkü hani kölelik yok diyoruz. Ya kölelik var kardeşim ya. Senin dünün kölesinden bugün çok daha iyi sana hizmet eden hizmet sektörü diye bir sektör var yani.
Ya bir de yani sen kölelik değil mi kölelik değil mi ya bir gökdelenin falanca katına girip 30 sene sonra oradan çıkmak kölelik değil mi ya?
Ha? O işin ayrı boyutu tabii.
Elektronik kelepçe diye tabir ettiğimiz şu elimizdeki aletlerle patron diyor ki 15 dakika içinde aramazsan istifa ettiğini getir diyor mesela.
Evet.
Gecenin üçünde bile yani.
Evet.
Bu ne abi?
Şimdi.
Hiç değilse köle uyuyordu ya gece üçte o zaman.
Uzak doğuda mesela bir hava yolunun işte onlar hizmet sektöründeki yani hizmet kalitesiyle öne çıkmak istiyorlar ya. Şimdi bir hostes için bir iş tarifi var, iş tanımı var. Yani herhangi bir diyelim yolcu battaniye isteyecek. Düğmeye basıyor. O anda şeyde yanıyor. Şimdi diyor ki düğmedeki yani ışığı gördüğün andan itibaren 15 saniye içerisinde harekete geçip yanına gideceksin. Gözünün içine bakarak hafif de eğilmiş bir şekilde reverans ederek tebessüm de ederek bak bunlar hep iş tanımı. Diyeceksin ki buyurun efendim bir şey mi arzu etmiştiniz? O da diyecek ki mesela battaniye istiyorum ben. Peki efendim diyeceksin. Tekrar tebessüm edeceksin. Tekrar güleceksin. Sonra hemen gideceksin. Onun da süresini belirmiş. Demiş ki bir dakika içerisinde alacaksın. Geri geleceksin. İki elinle uzatacaksın battaniyeyi. Yine reveransın olacak. 15 derece eğileceksin. Gözünün içine bakacaksın. Tebessüm ederek. Buyurun efendim diyeceksin. Alacak. Teşekkür ederim diyecek veya demeyecek. Sen diyeceksin ki daha sonra. Başka bir sizin için yapabileceğim başka bir şey var mı efendim? Diyeceksin. Yine tebessüm edeceksin. Yani şimdi abi bu eski bu kölelik hizmet sektörü nasıl geliştiyse dünün köleliğine rahmet okutur yani.
Yani. Hiç değilse orada mesela o kölelikte yediğinden yediriyordun, giydiğinden giydiriyordun aynı şartlardaydı.
Burada öyle değil. Şimdi buna da ne diyorlar? Bak biz şeyde de biliyoruz işletmede okutuyoruz.
Evet.
Ben geçen hafta onunla ilgili bir tez yazdırdım. Duygusal emek diyorlar buna da.
Hı.
Yani duygusal emek yani aslında için kan ağlıyor. Ölmüşsün 15 saattir uçuyorsun. Fakat iş tarifinde öyle yazdığı için gideceksin yine onu o şekilde.
Show must go on.
Yani evet. O şey devam etmek zorunda yani. Duygusal emek diyorlar
buna. Fakat böyle deyince de ben de tam şöyle düşündüm. Mesela bizde olsa bizim hava yollarımızda yine aynı adam ışığı yaktı. Battaniye isteyecek. O da aynı geldi reverans etti. Eğildi ve şunu söyledi. Kusura bakmayın battaniyemiz kalmadı efendim. Yani ben ne zaman yastık istesem battaniye istesem yok. Değil mi?
Evet.
Bir de o var.
O da var tabii. Yani bizim kendimize hasit bir takım şeylerimiz evet. olabilir tabii yani. Ama bu bir hakikaten köleliğin bir vaka olduğunu, evet, devam ettiğini evet, bir şekilde... Evet. Sonra ya kadının Allah özellikle ya. Sektördeki... Ya. Yani kadının abi özellikle.
Ya bu patronaj nedir ya? Patron korkusu falan korkusu. Evet, Lütfü evet. hocam az şey mi ya? Adam tir tir titriyor ya.
Yani hakikaten ya. Allah'tan öyle korksa ya? Muhtemelen ya, takva yani, sahibi insan olacak. Yani
böyle
yani.
Nedir lan? O da işte neydi? Parası var bilmem nesi var falan. Onlar da böyle bazı da hakikaten zalim.
Öyle zalimler
yani ki. Yani bazı evet. da anlayışlı insan oluyor. Baba oluyor. Bazı da zalim oluyor abi sen. Tir tir titretiyor adamları ya.
Evet evet.
Ya böyle nasıl bir ilişkidir? Nasıl bir şeydir? Ben eskiden böyle hani şimdi biraz daha düzelmiştir de askerde falan vardı öyle biliyor musun yani böyle böyle er şey ilişkisi kıdemli ilişkisinde falan devlet dairelerine bakıyorsun görüyorsun herkes bir dükalık halinde değil mi o hani üst düzey bir adam bir altına bir altına bir altına böyle giderken
evet evet
hiyerarşik ilişkilerin böyle o hiyerarşi basamaklarındaki mesafelerin yüksekliği aşılamaz şeyler. Değil mi? Bunları biz çıkarmadık ki yani.
Evet.
Kendi içindeki sistem bunları çıkardı, koydu önümüze.
Evet. Yani bu işte o vakanın yani insan ruhunda, tabiatında olduğunu, dolayısıyla aslında bununla mücadele etmek noktasında ahlaki bir tutumun gerekliliğini evet, de evet. bize gösteriyor. Tabii, tabii. Bu kapitalist düzen bunu o kadar güzel formüle etti ki işte normalde hani annesinin babasının yüzüne bakmaya kıyamayacağı o nazenin kızlar yani ser hizmet diye gidip efendim bir böyle call center'da ya da işte bu tür hostesliklerde yani ne tür bir sömürüye aslında alet olduklarını farkında bile değiller. Sonuçta işte çalışıyor. Sonuçta işte şu maaşı alıyor şeklinde böyle bir teselli var ki aslında bu da bence bu yeni dönemle birlikte Mehmet abi bir değişime uğrayacak. Çünkü işler azalacak. Bir takım otomatik işleri robotlar yapmaya başladıkça.
Yani biz taraftarız o zaman hocam anlattığınıza göre. Ya bizim kızlar oğlanlar yerine robotlar yapsın değil mi abi? Robot demirdendir. O yapsın. O duygulu insanlar da otursun evinde. Ya şiir yazsın.
Beni yani şöyle bir şey endişelendiriyor. Geçen Elon Musk'ı konuşuyoruz. Adam robot şey yapıyormuş şimdi füze. He. Kendisi iniyor kendisi kalkıyor.
Elon Musk mı yapmış?
Elon Musk. Ya daha doğrusu. İnsanlığın bir mirasının evet. üzerine bir şeyler katarak tekrar yoksa 1984'te ilk defa gitmiş uzay aracı Mars'a. Hı. Bu sanki sonra gönderdiği de saptı. Bir asteroid kuşağına girdi
ve araba.
Evet, bitti o iş yani. Şu an yeni bir şey göndermesi gerekecek. Mars'ın kuşağına girmedi yani. Mars'a gitmiyor yani o. Şey yaptı. Başarısızlıkla sonuçlandı. Fakat acayip bir böyle aveyla ve vaveyla. Dediler ki bu kıtalar arası yolculuk yapacak. Mesela New York'a bir saatte gideceksin geleceksin. Hı. New York'a şimdi kaç saatte gidiyor? 12 saatte gidiyor.
Ama öyle hani süpersonik şeyler var. Süpersonik ışık hızını geçen şeyler.
Işık hızını geçecek. Ya şimdi bu adam 12 saatte 12 saatte gittiği için bir hayat tarzı vardı orada. 12 saat New York'a gitmek için veriliyordu. Bu eskiden neydi? Haç için mesela 3 aydı. Şimdi 3 evet. saatte şeye gidiyorsun.
3,5 saatte gidiyorsun. Gidiyorsun. Evet ciddi.
Şimdi bir saatte gideceksin abi New York'a. O geri kalan 11 saatte ne yapacaksın diye sordum ben arkadaş. Ne yapacağız abi geri kalan 11 saatte? Şunu söylemeye çalışıyorum. Aslında bir espri yani. Orada bir fazla hani aşırı çok hızlı ile gelenin bir değer skalasında yeri olmadığı için insanoğlu boşluğa düşüyor. Daha hızlı olsun, daha hızlı olsun, evet, daha hızlı olsun evet, derken.
Hızlı.
Ya abi bu ne için ya?
Ama oradaki hız dediğin şey zamandan kazanmak değil ki.
Ne?
Adamın yolculuk eziyetini 12 saatten 1 saate indirmesi. Anladın mı? Orada adam ben zaman kazanıyorum da bu 11 saatimi şuraya harcıyorum. O 11 saatinde de internete girecek yani adam. Diyelim ki.
İşte onu.
Yani o şey ama burada şu var. Daha evvel konuştuk onu. Senin orada yani aslında... Bana göre, benim düşünceme göre bir insanın bir günde alacağı yol 90 kilometredir. Tamam mı? 90 kilometredir. Bunun ötesinde bir yol alıyorsan sen de dengen bozulur. Şimdi 12 saatte gidiyoruz. 1 saatte gitsen şu anda normal 12 saatte gitmenin jetlaklığının 12 katını yaşayacaksın. 12 kat jetlak olacaksın. 1 saatte gittiğinde.
90 gün bu şer'i...
Evet, şer'i.
Sefer.
Sefer mesafesi.
Seferiliğe evet. Giriyorsun yani.
Evet, sefer mesafesi.
Evet.
Yani,
yani bunu uçakla gitmiş olmanın ya da atla gitmiş olmanın bir farkı yok
hiç
yani.
Hiç fark etmez. İşte orada şu oluyor... hani Kızılderili ruhumu bekliyorum diyordu ya, yani ruhumuz geride kaldı diyordu.
Evet.
O ruh geride kalacak. Yani yine orada bir saatlik yolu gideceksin ama senin ruhun 12 saat veya değil işte 3 günde kendine gelecek ruhun. Anladın mı?
Yani insanoğlu ne kadar hızda mesafe kat etse de aslında belli bir moda ayarlanmış.
Evet,
belli
evet,
bir
evet.
Ahenge ayarlanmış. Evet. O da aslında işte dediğiniz gibi günde belki 5 kilometre yürümek
yani,
ya da diyelim
o sersemliği
işte.
Evet, evet. Ne kadar yani o güzel söylemiş Kızılderili. O ruh ona o ceseden oraya gitsen bile ruhun sana anca yetişecek.
Belki yani. De o kalbin frekansıdır abi. Yani.
Neyin frekans olduğunu bilmiyoruz yani hakikaten ama böyle de bir şey var. Sarsmıyor mu abi beni? Ben dün mesela Trabzon'a gittik geldik. Sarsılıyorsun ciddi sarsıldım yani. Ertesi gün şey halindeyim yani. Ya normal değil çünkü ben o kadar gidip o kadar gelmek bir değişik yapıyor insanı.
Evet. Evet. Efendim hayrola da tekrar beraber olacağız bir hafta sonra. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabey Mehmet Emin Okur'la birlikte her pazar buradayız. Sizi de bekleriz efendim. Gelecek haftaya kadar Allah'a emanet ederiz.